Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Kasım 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Taha Kılınç'ın kaleme aldığı Okumada Yöntem başlıklı yazıyı sunacağız. Dikkatli okurlar hatırlayacaktır. Daha önce bu köşede kitaplarla ilişkimizi sağlıklı ve istikrarlı bir zemine nasıl oturtabileceğimizi müzakere etmiştik. Bu ay yine okuma eylemi çerçevesinde yönteme dair konuşmalarımızı biraz daha derinleştirelim ve çeşitlendirelim istiyorum. Kitap okumanın gerekliliği üzerinde uzun uzadıya konuşmaya gerek yok. Aklı başında herkes konunun öneminin farkında. Bugün yaşadığımız problem daha çok okumalarımızı nasıl verimli hale getireceğimiz noktasında düğümleniyor. Modern hayatın bize dayattığı bunca mecburiyet ve telaşı arasında hangi türde kitapları nasıl ve ne zaman okuyalım? Okuduklarımızı verimli ve kalıcı hale nasıl getirelim? Okuduklarımızın aklımızda kalması için neler yapalım? Kısacası okumanın hakkını nasıl verelim? Her şeyden önce neleri hangi sırayla ve arayla okumamız gerektiğine dair zihnimizi netleştirmek gerekiyor. Vaktimiz kısıtlı, ömürlerimiz kısa, okunacak şeylerse çok fazla. Üstelik her geçen gün birbirinden muhteşem ve önemli kitaplarda yayınlanmaya devam ediyor. Mutlaka okunması gereken alanlar şeklinde bir tasnif yaparak okumalarımızı 5 ayrı bölümde mütalaa ediyorum. Bana sorulduğunda da tavsiyelerim bu minvalde oluyor. Şimdi bunları sırasıyla açıklamaya çalışayım. Bir Müslümanın İslam tarihiyle ilgili okumaları bütün okuma serüveninin temeline yerleştirmesi gerektiğine inanıyorum. Hazreti Peygamber'in hayatından başlayarak günümüze kadar Müslümanlar hangi yollardan geçti, neleri tecrübe ettiler, yaptıkları doğrular onları nereye taşıdı, hatalarına karşılık neyle karşılaştılar? Tüm bunların cevabı bizim bugünümüzü ve yarınımızı inşa edeceğimiz muazzam ipuçları ihtiva eder. İslam tarihi okumaları bir ömür boyu sürdürülmelidir. Zaten hiç durmadan 100 sene boyunca okusak yine de eldeki kaliteli malzemeyi tüketemeyiz. İslam tarihiyle eş zamanlı olarak iyi bir Kur'an bilgisi ve hadis-sünnet kültürü de edinilmelidir. Bunlar da son nefese kadar hiç terk etmememiz gereken alışkanlıklardır. Dikkat ederseniz bu okumalar zaten bizim Müslümanlığımızla ve İslam'la bağlantımızın derecesiyle yakından ilgilidir. Dolayısıyla aklı başında bir Müslümanın başlangıç noktası burasıdır. Yine İslam dünyasına ve Müslümanların ahvaline dair okumalar da hiç ihmal edilmemelidir. Parçası olduğumuz bütün ümmet içindeki yerimiz, gidişatımız, Müslüman coğrafyanın gündemi, sonra İslami hareketler, akımlar, önemli şahsiyetler. Bunların gözden uzak tutulması düşünülemez. Okumalarımızın ikinci kısmını bunlar teşkil etmelidir. Edebiyat, özellikle de roman mutlaka okunmalıdır. Dili güzel kullanmak ve meramını anlatırken duru bir üsluba sahip olmak çok önemlidir. Bu da ancak sağlam ve derinlikli edebi metinlerin okunması yoluyla kazanılabilecek bir haslet. Maalesef İslami camiada roman okumalarına karşı belirgin bir tahkir ve aşağılama yaklaşımı çok yaygındır. Gençler sürekli ciddi metinler okumaya yönlendirilir. Edebiyatla, şiirle, romanla ve benzeri ilgilenenlere malayani şeylerle uğraşan cahiller gözüyle bakılır. Ben bu yaklaşımın oldukça mahzurlu ve tehlikeli olduğu kanaatindeyim. Sürekli ciddi veya İslami metinlerle haşır neşir olanlar, bir noktadan sonra etraflarında yaşanan hayatın pratiklerinden tamamen kopuyor. İslami mefkure olarak ortaya konan bazı ciddi şeyler de uçlara savrulmaktan başka bir neticeye varmıyor. İnsan sürekli ciddi veya mesaj içerikli kitaplar okuyamaz. Bedenlerimiz gibi zihinlerimizin de dinlenmeye, gevşemeye, keyif almaya ihtiyacı vardır. Bu da ancak kaliteli edebi metinlerin okunması suretiyle gerçekleşir. Elbette süfli, vakit kaybettirici veya günaha sevk eden şeylerden uzak durulmalı. Ancak roman okumayın şeklindeki telkinlerin arka planında yer alan edebiyat günaha sevk eder ön yargısından da kaçınmak icap ediyor. Velhasıl her şeyde olduğu gibi bu konuda da dengeden şaşmamalı. Bir başka mecburi okuma çeşidi mesleki okumalardır. Bir doktor veya mühendis düşünün. Müslümanlığını önemsiyor, İslam dünyasıyla ilgili edebi zevki de var. Ama kendi mesleğiyle ilgili güncel gelişmeleri makale ve kitap boyutunda takip etmiyor. Bu örneği diğer başka meslek gruplarıyla da kıyaslayabilirsiniz. Seçtiğimiz çalışma sahasında kendimizi geliştirip olgunlaştırmazsak ve okumalarla pratiğimizi beslemezsek bir noktadan daha ileri gidemeyiz. Bu yüzden mesleki okumalarda hayati önemi haizdir. Nihayet 5. ve sonuncu kısımda özel zevklerimize ve keyiflerimize dair okumalar vardır. Özel zevkler ve keyifler diğer sorumlulukların ihmali derecesine vardırılmadığı sürece güzeldir. Ama maalesef insanların çoğu bu dengeyi kurmaktan acizdir. Seçtiği ve ilgilendiği tali bir konuyla ömrünü geçirip ne kendisine ne de başkalarına hiçbir fayda sağlayamadan, lüzumsuz bir malumat yüküyle sessiz sedasız dünyadan göçüp gidenleri çok görmüşümdür. Bu bir tür bencillik ve tembelliktir. Aklı başında bir Müslüman böyle sorumsuz ve şuursuz hareket edemez. Şimdi gelelim okuduklarımızı kalıcı hale getirme meselesine. Keyifle okuduğumuz her kitabın her satırıyla aklımızda kalmasını istiyoruz. Halbuki böyle bir şey eşyanın tabiatına aykırıdır. Ayrıca insan eseri hiçbir kitabın her satırı akılda sürekli tutulmaya değecek önemde ve kıymette de değildir. Bu açıdan fetişist olmamakta fayda var. Okuma eylemi sürekli ve istikrarlı hale geldiğinde, doğru ve lüzumlu metinler okunduğunda ve zihin bilgiyi damla damla emdiğinde, her bir bilgi beyindeki ilgili boşluğa kendiliğinden oturur. Bazıları kalıcı hale gelir, bazıları unutulur, bazıları da gerektiğinde kendiliğinden sahneye çıkmak üzere perde gerisine çekilir. Okuma eylemini ciddiye alan ve ısrarla sürdüren herkesin yaşadığı bir tecrübedir bu. Okuduğumuz şeyleri kalıcı hale getirmenin yolları herkese göre farklılık gösterir. Ben çok beğendiğim bir makale veya kitabı etrafıma tavsiye ederim. Oradaki bazı bilgileri yazılarımda ve konferanslarımda kullanırım ve nihayet kitap yazarken de ondan istifade ederim. Tüm bunlar bilgilerin kalıcı olması için kullandığım ana yöntemler. Yazarak çalışmak bilginin muhafazası ve sabitlenmesi noktasında her zaman en etkili ve eskimez yöntemdir. Ezber yeteneğine veya teknolojik aletlerin hafıza kartına fazla bel bağlamamak lazım. İnsanın beynine bir hastalık arız olabilir, hatırda yanlış kalabilir, teknoloji çökebilir, virüse kurban gidebilir. En sağlam yol yazmak ve müstakil bir deftere notlar almaktır. Hepimize hayırlı, keyifli, bereketli, istikrarlı ve kalıcı okumalar. Değerli dinleyenler, Taha Kılınç'ın Okumada Yöntem başlıklı yazısını paylaştık. İlk olarak Sesi Dergi'de, Genç Dergisi'nin Kasım 2020 sayısında. Şimdi de Doktor Adem Ergül imzalı Selama Saygı Camdan Değil Candan başlıklı yazısını sunacağız. Ülkemizin İslami ilimler alanında mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Muhammed Savaş hocamız anlatıyorlar. Yıllar önce Haseki Eğitim Merkezi'nde pek muhterem kıraat üstadımız Abdurrahman Gürses Hoca Efendi ile birlikte vazife yaptık. İleri yaşına rağmen derslerini hiç aksatmazdı. Ayakta durmakta zorlanırdı. Son zamanlarda işitme güçlüğü de yaşıyordu. Aramızda iyi bir muhabbet vardı. Bir ara Haseki Müdürümüz Durak Pusmaz Bey'e, "Yahu bizim Muhammed Savaş'la Halil Gönenç Hoca'yı göremiyorum. Onlar mı erken çıkıyorlar yoksa ben mi erken çıkıyorum? Görürseniz kendilerini özlediğimi iletiverin demiş. Bizim bu olaydan haberimiz oldu. Bir gün yine dersten geç çıkmıştım. Odasına uğrayıp ziyaret edeyim istedim. Fakat yerinde bulamadım. Yeni çıktı dediler. Hoca efendi tek başına yürüyemediğinden iki kişinin koluna girmesiyle arabaya kadar götürülürdü. Yetişirim ümidiyle yola doğru yürüdüm. Baktım ki arabaya oturmuşlar. Kendisine el ve baş işaretiyle selamun aleyküm diyerek selam verdim. Selamımı aldılar ve aynı şekilde mukabelede bulundular. Arabanın camını açmak için uğraştılar fakat açmaya gücü yetmedi. Şoförden kapıyı açmasını işaret ettiler. Kapı açılınca arabadan zorlanarak da olsa indiler ve sırtını arabanın kapısına yaslayıp şöyle bir hadise anlattılar. Hoca efendi, bilirsin Kanlıca'da bir armatör dostumuz var. Oldukça varlıklı biri, işçilerle, pazarcı esnafıyla mahalle camiinde her gün aynı safta namaz kılar. Zaman zaman onlarla halleşir. Bir gün bu işçilerden biri bu zatın köşkünün önündeki yolda yürürken, bu zengin arkadaşımız kendisini görür ve camlı balkonundan bu işçiyi eliyle selamlar. Bu selamlaşmadan sonra içine bir ateş düşer ve koşa koşa işçinin peşine takılarak evine varmadan ona yetişir ve kendisine der ki, ''Kusura bakma dostum, dost dostu cam içinden değil, can içinden selamlar. Ben seni yukarıdan cam içinden selamladım. Sonra baktım ki bu dostluk selamı değil. Hemen arkandan geldim ve sana can içinden bir selam vereyim diye koşup geldim. Özür dilerim. Abdurrahman Efendi bu olayı anlattıktan sonra bana bakıp dedi ki, ben de arabanın içinde cam içinden selamını almayı uygun görmedim. Bir dost olarak can içinden selamlaşayım istedim. İşte dosta saygı ve selama tazimin eşsiz bir tablosu. Canları birleştiren candan cana olan iletişimlerdir. Böylesi selamlar elbette uzağa yakın, yakını daha yakın kılar. Gönülleri birbirine bağlayan selamlar böylesi selamlardır. Allah Resulü'nün şu beyanlarının anlamı da bu olsa gerektir. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. Bir selamla ne olacak dememeli. Bir selamla nice kapılar açılır, nice gönüllere girilir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de selam adabı öğretir adeta. Size bir selam verildiğinde ya daha güzeliyle veya dengiyle cevap verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını tutmaktadır. Evet, selamı güzel vermek ve daha güzeliyle almak. Böyle bir alışveriş hiç şüphesiz fertleri birleştirir, bütünleştirir ve zenginleştirir. Kalpleri ısıtır, kötü duyguları izale eder ve karşılıklı pozitif enerji yükler. Rabbimiz girdiğimiz boş evlere bile selamla girilmesini murat eder. Selam ifadesi, evle barışık olmanın, orayı sükunet ve huzur mahalli kılmanın iksirli bir cümlesi gibi sunulur adeta. Dilinin ucuyla selam vermek, kelimelerin zevksizce dudaktan dökülmesi, beden dilindeki umursamazlık gibi selam iklimiyle bağdaşmayan haller, sevgi oluşturmak bir yana kimi zaman bürudete bile sebep olabilir. Selamın kelimeleri kadar söyleniş tarzı, sesin tonu ve can ikliminden bir ruh taşıyıp taşımaması, doğuracağı sonuçlar bakımından son derece önemlidir. Mütebessim bir çehreyle gözler, gözlerle buluşarak, aşkla ve şevkle verilen selamlar, rahmet yüklü bulutlar misali muhatabın gönlünde bir bahar iklimi oluşturacaktır. Selamlaşmanın telefon ve mesajla yapılanında da benzer bir hassasiyeti göstermek icap eder. Abdurrahman Gürses hocamızın hali bize şunu gösteriyor ki, özellikle mesajlaşmalarda selam yerine sadece SA yazı vermek ve cevabında da VAS diyivermek hem selama layık olduğu değeri vermemektir, hem de dostlarla dostça bir selamlaşma yapmamaktır. Müslümanlıkta selam arasında sıkı bir ilişki vardır. Doğumdan ölüme ve hatta dirilişe kadar hep selamla iç içe bir hayat arzusu, bir mümin arzusudur. Nitekim İsa aleyhisselamın dilinden bu arzu Kur'an-ı Kerim'de şöyle dile getirilir. Selam olsun bana, doğduğum gün selam olsun bana, öleceğim gün ve selam olsun bana. Yeniden diriltilip Rabbimin huzuruna çıkarılacağım gün. Küçüğe, büyüğe, düne, bugüne ve yarına, zamana ve mekana, yaşayana ve öte aleme göçene hep selam dilemek. Ama cam içinden değil, can içinden dilemek. Esselam olan Mevlamızın rahmetini ve selametini çekecektir. Böyle bir selam, cihan içre ayarı yare dönüştürecektir. Darüsselam olan cenneti cennet yapan da Rahman ve Rahim olan Rabbimizden gelen selamlardır. Selamlarımızın içine can katmak, selamı canlara can verecek bir Rahman nefhasına dönüştürecektir. 9. Adem Ergül'ün kaleme aldığı Selama Saygı Camdan Değil, Candan başlıklı yazıyı sunduk değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak değerli dinleyenlerimiz Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Elveda Hacı Baba Ahmet Ataç Amca başlıklı yazıyı sunacağız. 16 Ekim'de vefat eden muhterem Ahmet Ataç amcamız da geçtiğimiz Ağustos ayının sonlarında Kayseri'de bir saat kadar görüşmüştük. Maskelerimiz takılı, sosyal mesafeye dikkat ederek oturduğumuz Ak Yıldız abinin odasında her zamanki müdrik halleri üzere hasbihalinin içerisine çok güzel mesajlar veren ifadeleri yerleştirdikleri hoş bir muhabbet ortamımız olmuştu. Çok zaman olduğu gibi sadakadan, hayır hasenattan konular açarak Rabbimizin bizleri hem sıkıntılardan esirgemesi hem de kazançlarımıza daha çok bereket vermesi konularının altını çizdi. Hatta verilen irili ufaklı sadaka, hayır ve hasenatın kaza ve kader yazgılarına etkisinden bahisle aklına o an düşen bir hatırasını şöyle anlattı. Bundan uzun yıllar önce bir gece dehşetli bir rüyanın tesiriyle ansızın uyandım. Sünnet-i seniye üzere sol yanıma 3 kere hafiften tükürdüm, besmele çekip doğruldum. Rüyadan çok etkilenmiştim. Öyle ki kalbime o rüyanın aynıyla başıma geleceği inancı sanki yer etmişti. Sabah olunca şöyle yüzeysel olarak aile içine rüyadan bahsettim. Hayra çıkması için dualar ettik. Ayet-el kürsiler okuduk ve hemen sadakalar dağıtmaya başladık. Rüyanın tesirinden kurtulamıyordum. İster istemez rüyada gördüğüm aksiliğin başıma her an gelebileceği endişesiyle yaşıyordum. Bir zaman sonra günün birinde o rüya esnasında gördüklerim ve yaşadıklarıma denk düşecek şekilde arabayla bir güzergahta ilerlerken İleride yolun kenarında bisikletiyle giden bir çocukcağız, ben tam yanından geçerken aynı rüyada gördüğüm gibi ansızın bisikletinin yönünü kullandığım arabanın önüne döndürüverdi. O an öyle bir ses geldi, öyle bir gürültü koptu ki büyük bir dehşete kapıldım. Böyle bir kazada Allahu Alem o çocuğun ölmüş olması belki de mutlak bir neticeydi. Hemen aşağı indim. Arabanın ön tarafına geçtim. Bir tarafta hurdaya dönmüş bisiklet, diğer yanda da sadece bileğine doğru kan sızan, dizinde hasar görünen ve ağlayan çocuk vardı. Hemen çocuğa yöneldim. Çocuk ağlayan bakışlarıyla kafasını kaldırıp yüzüme baktı. Sonra birden bacağıma sarılıp daha yüksek sesle ağlamaya başladı. Ben onu teselli etmek için bir şeyler söylemeye çalışırken o bana birkaç kez ardı arda ''Ben seni dün gece rüyamda gördüm amca, ben seni dün gece rüyamda gördüm amca, rüyamda gördüm o amca sensin.'' dedi. O an anladım ki Rabbimiz o yavrucağı ve bizi o ettiğimiz dualar ve verdiğimiz sadakalar vesilesiyle esirgemiş. Tam bir gönül insanıydı Ahmet hocamız. Dertli, çok dertli bir mümindi. Ticari hayatından verdiği tüm hatıra örneklerinde bile insanı önemseyen, dünya ve ahiret hayatına dair incelik ve gerekliliklere vurgu yapan bir anlayışı vardı. Kendileriyle 4 yıl kadar süren bir teşrik-i mesaimiz oldu. Görev yaptığımız Kamerun'un kuzey bölgesinde bulunan hafızlar şehri Marba ve çevresiyle ilgili hizmetlere Kayseri'den gerek kendi gayretleri gerekse etrafındaki kardeşlerin katkılarıyla omuz veriyordu. Orta ve Kuzey Kamerun'dan özel seçimlerle alınıp okutulan 70 talebeli Medine yatılı hafızlık kursu son 3 senedir Kamerun birinciliği elde eden ve tüm Kamerun'dan öğrencileri bulunan 200 talebeli Kayseri Marva Kardeşlik Yatılı İmam Hatip Ortaokulu, 80 kişi kapasiteli Hanımlar Kültür Merkezi, vakıf ofisi gibi kurumların işletme giderleri, su kuyuları, gıda, giyim, kırtasiye, tıbbi yardım, kurban kesimleri ve et dağıtımları, katarakt ameliyatları gibi insani yardım çalışmaları, Hüdayi Vakfımızla birlikte büyük ölçüde Ahmet Ataç amcamızın Kayserili hayırseverlerle organize ettiği finansal desteklerle karşılanıyordu. Kurbanlar kestirir, gıda paketleri yaptırır, isim isim hayırseverler adına organizasyonu takip eder, şunları okullara, talebelere, şu paketleri çatısı ottan, çer çöpten evlerde yaşayan köylülere, şu etleri dul kadınlara, şu malzemeleri öksüz yetimlere diye sınıf sınıf her bir birim çalışmayı tasnif eder, bizi de ona göre yönlendirirdi. Hayırlı işlerde acele etme düsturuna da sıkı sıkıya bağlıydı. Rabbimiz mekanını cennet, derecesini âli eylesin. Biz inanıyoruz ki sadaka-i cariyeleriyle birlikte bu coğrafyanın mazlum ve muhtaçlarının duası hep onun üzerinde olacak. Bir Fatiha, 3 İhlas istirhamıyla. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de son olarak bu akşam Genç Dergisi'nin Kasım 2020 sayısından Halit Yasir Özoğul imzalı Elveda Hacı Baba Ahmet Ataç Amca başlıklı yazıyı sunduk. Böylelikle programımızı noktalıyoruz bu akşamlıkta. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.